Ayrım 5. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 49. Ertesi gün Genelkurmay Başkanı General Azari'nin emrinde bir askeri yönetimin kurulduğu duyuruldu. Ama Şah, bütün dünyanın beklediği bu kararı verir vermez hemen ardından orasında burasında düzeltmeler yapmaya kalkıştı. Aynı gün televizyonda bir konuşma yaparak halka yaranmaya çalıştı. Despotluğa ve bozuk düzene karşı yapılan şanlı halk ayaklanmasından söz ederek, İran İmparatoru ve vatandaşı olarak halkının devriminin dışında kalamayacağını belirtti. "Devrimin kıvılcımı bana da sıçradı," dedi dokunaklı bir sesle. İki saat önce halkın ayaklanmasını bastırmak için yönetimi askerlere veren biri, şimdi devrimin önderi rolünü oynuyordu. Paris'ten karşılık hemen geldi. Çok sayıda gazeteci önünde Ayetullah, Şah'ın pişmanlık duymakta geç kaldığını belirtti. "Çekip gitsin, halkı kaderiyle baş başa bıraksın," dedi. "Uzlaşmaya imkan yok," dedi Hümeyni kelimesi kelimesine. "Var mı bugün İran'da Şah'la barışmaya hazır bir din adamı, politikacı, esnaf veya yüksek tahsilli? Çocuklarımızı, gençlerimizi öldürüp ülkemizi yakıp yıkan birini bağışlayabilir miyiz? Hayır, yolumuzdan dönmek yok. Kim dönerse vatan hainidir." Ardından da isyancılara seslendi. "Şah'a zaman bırakmayın. Nefesi kesilinceye kadar gırtlağını sıkın. Allah sizi korusun ve bu şeytanın elinden kurtarsın." Askeri yönetim baştan beri başarısızlığa mahkumdu. Kentlerde taşkınlıklar sürüyordu. 7 Kasım'da grevci işçiler petrol musluklarını iyice kapattılar. Üretim durdu. Bakanlıklarda ve devlet dairelerinde bile genel grev çağrısına uyulmuştu. Devlet hava yollarında çalışan işçi ve memurların grevi uçak seferlerini durdurmuştu. Memurlar bilet satış bürolarını kapatmışlardı. Merkez Bankası bile grev nedeniyle çalışmalarını ancak düşük bir düzeyde sürdürülebiliyordu. Askeri yönetim basına yine sansür koyunca tüm gazeteler greve başladılar. Radyo ve televizyon kurumunun memurları işe gitmiyorlardı. Kurum askerler tarafından yönetiliyordu. Bir tek haber ve müzik yayınları yapılıyordu. Ama her gün tam haberler sırasında tüm ülkede elektrikler kesiliyordu. Elektrik kurumu işçilerinin devrime katkısıydı bu. Hükümetin eli kolu bağlıydı. Böylesine iyi planlanmış ve düzenlenmiş bir tepki beklemiyorlardı. Şimdi artık sert bir davranış bekleniyor, ötekilerine gözdağı vermek için bazı işçi ve memurların kurşuna dizilmesi bekleniyordu. Ama hiç de beklendiği gibi olmadı. Gerçek askeri yönetim birçok tutuklamalarda bulunmuştu ama muhalefetten değil de hükümet sıralarından. Askeri yönetimde dişsiz bir aslandan başka bir şey değildi. Eski Savak şefi General Naseri, eski Başbakan Hüveyda ve aralarında birkaç eski bakan da olmak üzere belli başlı devlet adamları tutuklandılar. Aynı gün Washington'a çektiği telgrafta Büyükelçi Sullivan şöyle diyordu: "Şimdiki durumda Şah'ı desteklemekten başka çaremiz yok ama akla gelmeyecek şeylere bile hazırlıklı olmalıyız." Sullivan'ın aklına gelmeyen şey, muhalefet için erişilmesine az kalmış bir hedefti. Başını Hümeyni'nin çektiği aşırı uç, yalnız Şah'ı değil, tümüyle monarşiyi devireceğini ve cumhuriyeti ilan edeceğini bildirmişti. Sancabi'nin önderliğindeki ulusal cepheyi ve Ayetullah Şeriat Madari gibi nüfus sahibi din adamlarını da kapsayan ılımlı kanat ise 1905 anayasasını istiyordu. Onlara göre Şah istifaya zorlanıp anayasa yürürlüğe konmalıydı. Tarihsel gelişmeler dikkate alınırsa söz hakkı bu kanadındı. 1953 CIA darbesiyle Şah diktatörlüğünün yeniden kurulması, o zamanki Başbakan Musaddık tarafından başlatılan demokrasi ve liberalizm akımlarını aniden sona erdirmişti. Musaddık, kendisinin kurduğu ulusal cephenin başına geçerek petrol endüstrisini devletleştirmiş, ulusal bağımsızlığı ve politik sosyal alanlarda ülkenin demokrasiye açılmasını sağlamıştı. 1953 yılında tutuklanan Musaddık, sonraları Tahran yakınlarındaki köy evine sürüldü. Birkaç yıl sonra orada hayata gözlerini yumdu. Musaddık'ın ölümünden sonra ulusal cephe her fırsatta anayasanın yeniden yürürlüğe konmasını istedi. Şah devleti temsil etmeli ama yönetmemeliydi. Cephenin politik programı, kuvvetlerin ayrılığını, ulusal ve bağımsız bir politikayı, burjuvazi özgürlüklerin korunmasını ve özel mülkiyetin dokunulmazlığını kapsıyordu. Solcuların ve silahlı gizli örgütlerin dışında kalan diğer muhalefetçiler uzun bir zaman bu programın dışına çıkmadılar. Hümeyni Paris'e gelip dümeni ele alınca bu program bir kenara atıldı. Daha yazın ayaklanmanın daha zirveye ulaşmadığı ama halkın ödünlerle ve kuru sözlerle kandırılamayacağının belli olduğu sıralarda rejimin ileriyi görebilen politikacıları muhalefetin ılımlı kesimiyle bağlantı kurmuştu. Hatta bir koalisyonun veya ulusal birlik hükümetinin planları bile hazırlanmıştı. Bu planı kimin nasıl hazırladığı bilinmiyordu. Bir tek ulusal cephe, ılımlı din adamları ve Şah rejiminin ileri gelen adamları arasında 1978 Eylül'ünden beri sürekli ilişkiler olduğu kesinlikle biliniyordu. Amerikan ve İngiliz büyükelçilikleri de bu çevrelerle ilişki kurmuştu. Devrim aşırı uçlara kayıp, din adamlarının ve solcuların etkisi artınca bu plan daha çok önem kazandı. Askeri yönetim de olaylarla başa çıkamayınca Şah'a ılımlı politikacılarla bir masaya oturup koalisyon pazarlıklarına girişmekten başka çare kalmadı. Ama Şah durumun ciddiliğini halen anlamamışa benziyordu. Dizginleri elden vermek istemiyor, ordu onun emrinde kalsın istiyordu. Günlerinin sayılı olduğunu hala anlamamıştı. Ilımlı politikacılar bile Şah'ın istifasını istemek zorundaydı artık. Görüşmelerde bir sonuca varılamaması bir tek Şah'ın suçu değildi. Burjuvazi liberal politikacılar da tarihsel görevlerini yerine getirecek yetenekte değildiler. Musaddık'ın mirasını koruduklarını iddia ediyorlardı ama sinsi ve korkak, kendilerine güvensiz, davranışlarıyla başlarını kurtarma çabası içinde Hümeyni'den ve halktan ödleri patlıyordu. Ne istediklerini açıkça söyleyebilmekten acizdiler. Sağa sola yaranıp tuzlarını ıslatmanın, iktidar koltuğunun gökten armut düşer gibi kucaklarına düşeceğini sanıyorlardı. Devrim böylelerini çoktan geride bırakmıştı. Onlar da kaderlerine boyun eğerek gittikçe coşan devrimin akışına bıraktılar kendilerini. Ulusal cephenin önderi Sancabi'nin elinden Paris'e gidip Hümeyni'nin ayaklarına kapanmaktan başka bir şey gelmiyordu. Sancabi, Hümeyni'nin yanına girebilmek için Şah'la uzlaşmaya karşı olduğunu belirten bir kağıt imzalamak zorunda kalmıştı. Paris'e gelen herkes böyle bir kağıt imzalamak zorundaydı. Gelenlerin arkası kesilmiyordu. Yaşlı, evliya herkesi büyülüyordu. Harikalar harikası evliyaya saygılarını sunmak üzere solcular bile Paris'e gittiler. Ayetullah'ın kararlılığı, demir gibi iradesi, amacından şaşmaması, Şah'ı oltanın ucundaki bir balık gibi oynatması herkesi hayran bırakıyordu. Şah'ı devirdikten sonra yapacakları ve gelecek hakkındaki planları tüm kötümserlerin ve kuşkulların çanına ot tıkıyordu. Söz ve düşünce özgürlüğü, insanların temel haklarından biridir diyordu. Hiçbir nedenle bu kısıtlanamaz. Her vatandaş kendi kaderini kendi çizmeli diyordu. Vatana ihanet edenlerin dışında tüm politik partilere ve örgütlere her serbestliği tanıyacağına söz veriyordu. Halkı ezen tüm devlet kuruluşlarını kaldıracağını söylüyordu. İran'da böyle kuruluşların yeri olmayacaktı. Radyo ve televizyon halkın malıdır diyordu. Hükümet bunları denetlemeyecekti. Sansürü tümüyle kaldıracağına söz veriyordu. Gelecekte İran'da herkes istediğini yazıp okuyabilecekti. İstihbarat örgütü Sava'ı ve tüm güvenlik kurumlarını kaldıracağız diyordu. Halkımız ve serbest seçimlerle iş başına gelmiş bir hükümet ülkemizin güvenliğini koruyacaktır. İnanç özgürlüğünden söz ediyordu Şii Molla. İsrail gibi istihbarat örgütünün kandırmacasıyla İsrail'e göç eden Yahudiler bile yurda dönmekte serbesttirler diyordu. Her sektörde vatandaş kendi kendini yönetecektir. Merkezi hükümet her tarafa burnunu sokup halkı denetlemeyecektir diyordu. 15 yıl önce kadınlara oy hakkı verdiği için Şah'a karşı çıkan Ayetullah, geleceğin İran Cumhuriyeti'nde kadınların başbakan bile olabileceklerini herkesin önünde söylüyordu. Kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlikleri kaldıracağına söz veriyordu. Söz veriyorum ki memleketimizin kadınları meslek, meşgale ve gayet tabii ki kıyafet tercihinde bazı kaideler çerçevesinde tamamen serbest olacaklardır. Yaşamının son 15 yılını İran sapa bir yerinde evine kapanıp dua ile geçiren bir mollanın ağzından bunları duymak hayret vericiydi. Üstelik önderliğini herkesin tartışmasız kabul ettiği Hümeyni ne kendisi ne de yandaşları için pastadan pay istiyordu. Tam tersine Cumhuriyet kurulunca başa geçip geçmeyeceğini soranlara şöyle yanıt veriyordu. Yetenekli ve güvenilir bir aday seçip ülkenin yönetimiyle görevlendirmek halkın işidir. Ben üzerime görev almayacağım. Ben bir gözlemci olarak halkının yanında olacağım ve din işleriyle uğraşacağım. Din adamlarının devletin işlerine karışmaması gerekirmiş. Ruhani işlerle uğraşanlar devlet makamlarında vazife almayacaklar. Müşahit ve müşavir olarak çalışacaklar. Hümeyni'nin sözleri genel dini felsefeyi yansıtıyordu ama İslamiyet'in birden fazla yorumu vardı. Son yıllarda İran'daki İslam bilginleri ve araştırmacıları dinde reform yapmak ve dini çağdaş toplumun koşullarına göre değiştirmek eğilimini göstermişlerdi. Bunların arasında en tanınmışı Şii ümmetinin üzerinde büyük nüfuzu olan din üzerine bilimsel yazıları yazan Şeriati idi. Şeriati, devrimden kısa bir süre önce Londra'da bir otelde esrarengiz bir şekilde öldü. Şah zamanında yeraltı etkinlikleri gösteren halkın mücahitleri de İslam dinine ilerici ve solcu bir çehre vermeye çalışıyorlardı. Bundan dolayı Şah bunlara İslamcı Marksistler diyordu. Hümeyni'nin sözleri onun aradan geçen zaman içinde bu görüşleri benimsediği umudunu doğuruyordu. Bütün bunlar bazı yabancı gazetecilerin Hümeyni'nin iktidarı ele geçireceği yolundaki korkularının İran halkı tarafından paylaşılmasına yol açtı. Hümeyni'nin açıklamaları ve vaazları yurt dışındaki muhalefeti de yatıştırmıştı. Sürgünde yaşayanlar, öğrenciler, yüksek öğrenimliler Paris'e giderek Ayetullah'ı desteklediklerini bildiriyorlardı. Benim gönlüm aynı şeyi yapmaya hiç el vermiyordu. Mollaları çocukluğumdan beri hiç sevmezdim. İran'da adet olduğu üzere bizim evde de senede bir veya iki kez mollaların da çağrıldığı dini veya ailevi toplantılar yapılırdı. Molla evimize adım atar atmaz anne ve babamın haberi olmadan kaçar, o gidinceye kadar saklanırdım. Uzun sakallı, sarı, kara veya kahverengi harmanisi ve nalınları içimi korkuyla doldururdu. En çok canımı sıkan da vaaz sırasında birbirinden ayrı ayrı oturan kadın ve erkeklerin yüksek sesle ağlamaya başlamalarıydı. Molla'nın söylediklerinden bir tek kelime anlamıyordum. Sadece büyüklerin içler parçalayıcı bir şekilde ağladıklarını görüyordum. Bazen haykırıp yakarmaya bile başlıyorlardı. Vaaz biter bitmez herkes gülüp eğlenmeye başlıyordu. Çay içip tatlı yiyorlardı. Molla da bu eğlencelere katılıyor, ardından da parasını alıp başka mevlide koşuyordu. Bütün bunlar hiç hoşuma gitmiyordu. Hele annemin hüzünlenmesine ve gözyaşı dökmesine hiç dayanamıyordum. Mollalar genellikle İran'da pek sevilmiyordu. Tembel tembel yatıp başkasının sırtından geçinen birer parazit gözüyle bakılıyordu onlara. Birisi kandırılınca molla aldı götürdü denirdi. Mollaların içi başka, dışı başkaydı. Ve hatta mollaların bir taraftan içkiyi yasakladığı, diğer taraftan ise çaylarına vodka veya viski katıp içtikleri iddia ediliyordu. Hayır, ne Nöfle Şato'ya gittim ne de Hümeyni budalası oldum. Ama pek çok kimse gibi ben de onu desteklemekten başka çaremiz olmadığına inanıyordum. Hümeyni en radikal görüşleri dile getiriyor, Şah'la uzlaşmaya yanaşmıyor, devrimin gerekliliğinden, kurulu düzenin temelinden değiştirileceğinden söz ediyordu. Biz solcular da aynı görüşteydik. Kitlelerin ayaklanmasıyla oluşan güç son demine kadar kullanılmalıydı. Bu bakımdan ılımlıları değil de Hümeyni'yi yeğledik. Ayrıca ben devrimin dinci akım olmadan başarıya ulaşacağını sanmıyordum. Hümeyni bu akımın tartışma götürmez önderiydi ve dincilerin devrim saflarındaki yerini almasını sağlıyordu. Her şeyden önce de mollaların tek başına ülkeyi yönetemeyecekleri kanısındaydım. Bu yüzden ilerisi için bir tehlike görmüyor, konuşmalarımla ve yazılarımla devrimi gericiliğin hortlaması diye nitelendiren, Mollaların İran'da diktatörlük kuracaklarını öne sürenlere karşı polemik yapıyordum. 1978 Kasım'ının sonuna kadar böyle bir tehlikenin belirtisi bile yoktu. Aralık ayından itibaren Mollalar devrimi kendi yönlerine çekmeye başladılar. Örneğin yürüyüşlerde ve grevlerde başkalarına söz hakkı tanımamaya, solcuların ve liberallerin sloganlarını, yaftalarını yasaklamaya başladılar. Demokrasi, özgürlük, bağımsızlık sözlerinin yerini gitgide Kur'an sureleri ve dini sloganlar almaya başladı. İslamiyet ön plana geçti. Yurt dışında da kuvvetler dengesi dinci gruplar lehine değişiyordu. Birkaç ay içinde o zamana kadar sesleri duyulmayan bu gruplar politik olayların odak noktası oldular. Üye sayıları arttı, yayınları yüksek sayıda basılıp dağıtılmaya başlandı. Şaha karşı birlikte kavga vermek için biz bunlarla temas kurmaya kalkınca önerilerimizi kesinlikle geri çevirdiler. Hümeyni'nin talimatı gereğince Müslümanlar ve komünistler birlikte çalışamazmış ve tam bu aylarda beni çok düşündüren iki olay oldu. Uluslararası Af Örgütü'nün 1978'de Amsterdam'da yapılan İran'da insan hakları hakkındaki kongresine ben de çağrılmıştım. Devrimden sonra Radyo ve Televizyon Kurumu Müdürlüğü'ne, daha sonra da Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hümeyni'nin yakınlarından biri olan Kutupzade, bu kongrede İran hapishanelerinde komünist olmadığını, yatanların çoğunun Müslüman olduğunu ileri sürdü. Bu çok saçma bir iddiaydı. İran'ı biraz yakından tanıyan herkes bilmekteydi ki İran hapishaneleri çoğunlukla komünistlerle doludur. Toplantıdan sonra önünü kesip neden bu yalanı uydurmak gereği duyduğunu sorunca bana, "Bundan böyle ağzınızı fazla açmamanızı tavsiye ederim. Komünistlerin devrimimizi karalamasına göz yummayacağız. Yakında farkına varacaksınız bunun," dedi. Kutupzade sözünün adamı çıktı. Şah devrildikten sonra Mollaların iktidara gelmesini isteyenlerin ve komünist avına çıkanların başında o geliyordu. Ama 5 yıl sonra baştan büyük konuşan birçok kimse gibi o da devrime karşı gelmek suçundan ölüme mahkum edilerek idam edildi. İkinci olay Berlin Hür Üniversitesi'nde oldu. İslamcı gruplar Hadi Gaffari adında o zamana kadar adı hiç duyulmamış bir mollanın yapacağı bir konuşmaya çağırmışlardı. Anlaşıldığı kadarıyla Gaffari, Tahran ve Gom'daki yürüyüşleri düzenleyenlerden biriydi ve muhalefeti pekiştirmek için yurt dışına gönderilmişti. Kasım sonuydu. Salon tıklım tıklım doluydu. Son aylardaki olayları gören, onları yönlendiren biriyle konuşmaya can atıyorduk. Gaffari salona girer girmez tüm Müslümanlar ayağa kalktı. "Allah büyüktür, Hümeyni önderimiz," diye 3 kez bağırdılar. Ben ve dostlarım baştan biraz duraksadık ama sonunda Molla'yı kızdırmamak için ayağa kalktık. Manzara çok gülünçtü. Hür Üniversitesi'nin büyük amfisinde sarıklı, harmanili, uzun beyaz gömlekli, bol şalvarlı, takunyalı ve uzun sakallı bir molla. Gaffari kürsüye çıkınca gösterişli bir şekilde harmanisini çıkardı ve yere attı. Ortalığı bir uğultu kapladı. Herkes şaşırmıştı. Hiç kimse bunun ne anlama geldiğini anlayamamıştı. "Evet," dedi molla suçlayıcı bir tonla. "Biz başı ve baldırı çıplakların oturduğu gece kondulardan, arka sokaklardan geliyoruz. Pislik içinde yetiştik, ömür boyu açlık çektik. Bizimle zenginler, zengin evlatları, süslü kızlar ve kibar bayanlar arasında uçurumlar var. Bizi onlardan parazitlerle, kan emicilerle, imansızlarla ve batılılaşmış aydınlarla dolu bir dünya ayırıyor. Aramızdan kan dolu bir ırmak geçiyor. Biz Allah'a ve Allah'ın adaletine inanıyoruz. Allah'ın adaleti intikamdır. İhtilalimiz sayesinde adalet yerine gelecektir. Cemiyet altüst olacaktır. Şimdi altta olanlar üste çıkacak, üste olanlar ise cehenneme gidecektir. Allah büyüktür, Hümeyni önderimiz." Bunları dinlerken bir tuhaf oldum. Toplumun altının üstüne gelmesini, başı ve baldırı çıplakların haklarını elde etmelerini elbette ki ben de istiyordum. Ama böyle değil. Proleter devrimi ben böyle tasarlamamıştım. Bu nefret ve öç hırsıyla yanan adamlar başa geçerse ülkemizin sonu kötü olur diye düşündüm. Ben ve yoldaşlarım önce sesimizi çıkarmadık. Gaffari tahtaya gitti ve Arapça Kur'an'dan bir sure yazdı. Gerçi okulda yabancı dil olarak Arapça öğrenmiştim ama çoktan unutmuştum bile. Molla 2 saat boyunca bu sureyi açıkladı. Dinleyiciler sıkılmaya başladılar. Kimse Molla'yı kırmak istemiyordu ama dayanılacak gibi de değildi. Özellikle çocukların canı burnuna gelmişti. En sonunda bir çocuk ağlamaya başlayınca Molla annesine emreder gibi çocuğunu dışarıya çıkarmasını söyledi. Çocuk yuvası değil burası dedi kınayarak. Benim de sabrım taşmıştı. Arka sıralarda oturuyordum. Oturduğum yerden onun kuracağı devlette çocukların yeri olup olmayacağını sordum. Bu insanı sıkıntılara boğan açıklamalardan vazgeçip İran'daki güncel durumu anlatmasını beklediğimizi sözlerime ekledim. Bu kışkırtıcı sözler onu yaralamıştı. Öfke ve nefret dolu bir tepki gösterdi. Elbette çocukların da bir yeri olacaktı İslam Cumhuriyeti'nde. Ama bizim göstereceğimiz bir yer diye ekledi sözlerine. Verdiği yanıttan kendi de tatmin olmamış gibi ikinci bir saldırıya daha geçti. Öç hırsını sözcüklere aktarabilmek için kısa bir duraklama yaparak sözlerine şöyle devam etti. Yalnız çocukları değil, ukala aydınları dünyayı düzelteceklerini sanan Marksistleri, yurt içinde ve dışındaki bütün parazitleri de hizaya getireceğiz. İslam Cumhuriyeti vatandaşlarının hangi ahlaki, siyasi ve içtimai kaidelere göre yaşaması icap ettiğini hepinize öğreteceğiz. Ne anarşiye ne de batı medeniyetsizliğine göz yumacağız. O son cümlesini bitirir bitirmez Allah büyüktür Hümeyni önderimiz diye 3 kez bağırdı salondaki dinleyiciler. Berlin Üniversitesi'nde Gaffari'ye dersini verebilecek kadar güçlüydü. Ama Tahran nasıldır kim bilir diye aklımdan geçti. O gece uyuyamadım. Bu adam düpedüz deli. Gözünü iktidar hırsı bürümüş. Ömrü boyunca bir büyük adam olmanın düşünü görmüş ufacık biri bu diye düşündüm. Ya ötekiler de bunun gibiyse? Bunun gibileri başa geçerlerse ne olur ülkemizin sonu? Nefret ve öç hırsıyla yanıp tutuşan bu adamlar iktidarı ele geçirirse neler yapmazlar? Şeytanın kulağına kurşun dökmeli. Kuşkularımı giderecek olumlu belirtiler de vardı yeterince. Hümeyni'nin açıklamaları, ayaklanmacıların demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık istemeleri. Kitlelere güveniyor, doğru yolu görüp Gaffari gibilerine kanmayacaklarına inanıyordum. 5. ayrımın sonu, sayfa 59.